sonra kedere bürünmüş iniltiler, bir şeyler soran acı sesler, kuvvetli vuruşlar halinde sarsılarak kayboldu. Pelek yana başında hiçbir şey hissetmemişti. Çünkü müzikten anlamıyordu. Ona göre bütün bu sesler karışık ahenklerden başka bir şey olamazdı. Kulakları birbirine karışan melodileri tutamıyordu. Yarı uyur gibi bir hali vardı. Nikola yarı uyur bir vaziyette dinliyordu melodileri. Güneş batmaya başlamıştı. Odanın içini dolduran müzik sesi Pelek'e bir şeyler çağrıştırmaya başladı. Fedya Mazi'nin sesini andıran üç tiz ses düzenli olarak ardına kadar yayılıyordu. Artık bu melodilerin tatlı ahengini takip etmeye başlamıştı Pelek'e. Kulakları bunların tekrarını bekliyordu. Çok eski günlerin acı anıları canlanmıştı gözünün önünde. O gece kocası eve çok geç gelmişti. Ayakta duramayacak kadar sarhoştu. Odaya girer girmez onu kolundan tutarak yataktan aşağıya atmış ve tekmelemeye başlamıştı. "Defol git, defol git başımdan!" diye bağırıyordu Mihail. Tekmelerden kurtulmak ve 2 yaşındaki çocuğunun zarar görmesini önlemek için onu bir bez parçasına sararak sokağa fırlatmıştı. Küçük Pavel çırılçıplak vücudu ile ne olduğunu anlamamıştı. Mayıs ayıydı ve hava serindi. Toprağın soğukluğu ayaklarını uyuşturmuş bir vaziyette koşmaya başlamıştı. Çocuk ağlıyordu ve üşüdüğünü belli eder bir titremeyle sarsılıyordu. Bir yandan onu uyutmak için şarkılar mırıldanıyor, bir yandan da tanıdık birine rastlayacağının korkusu ve utancı içinde yürüyordu. Bataklığın kenarına kadar geldi. Bir kavak ağacının altına oturmuştu. Kucağında uyuyan çocuğu ve artık acı çeken kalbiyle sabahı beklemeye başlamıştı. O da uyumuştu ama üşüyordu. Bir süre sonra evin yolunu tutmuştu. Gidecek bir yere olmadığı için o eve dönmek zorundaydı. Piyanodan son melodiler çıkıyordu artık. Sonra sustu. Sophie Nikola'ya dönerek sordu.
"Beğendin mi?"
"Evet, çok güzel oldu."
Pelek'in göğsünde de eski günlerin hatırası eşliğinde bir melodi yükselmeye başlamıştı. Müziğin devam etmesini istiyordu adeta. İki kardeş ne kadar da sakin bir hayat yaşıyorlardı. Müzikle ve içkisiz, gürültüsüz, sakin bir hayattı bu. Hayatları düzensiz insanlara hiç benzemiyordu. Sophie sürekli sigara içiyordu. Dumanları havaya savurduktan sonra...
"Bu çaldığım besteyi Kostya da çok beğenirdi. Parmakları tuşlarda yine gezindi. Kendisi buradayken bu parçayı çalmayı çok severdim. O kadar hassas bir insandı ki hemen hemen her şeyi anlardı."
Pelekyan'a kendi kendine mırıldandı.
"Herhalde kocasından bahsediyor." Dudaklarında hafif bir gülümseme belirmişti. "Herhalde kocasından bahsediyor."
Dudaklarında hafif bir gülümseme belirmişti.
"Bu adam bana müthiş bir yaşama sevinci vermişti. Sürekli bir çocuk kalbiyle yaşıyordum. Bu müthiş bir şeydi."
"Evet, çocuksu bir zevk,"
diye mırıldandı Pelekan'a.
"Güzel bir duyguydu bu,"
diyerek doğruladı Nikola. Sophie sigarasından bir nefes daha çektikten sonra,
"Bu gürültüden yani piyanodan sıkılmıyorsun değil mi?"
"Bana bir şey sormayın demiştim. Ben bir şeyden anlamam. Sadece dinler ve düşünürüm, o kadar."
"Bu yeterli değil, biliyor musunuz? Düşünmelisiniz ve anlamalısınız. Bir kadın eğer üzüntülü ve endişeli ise mutlaka müzikten anlamalıdır."
Sophie piyanonun tuşlarına sert bir şekilde yeniden dokundu. Bu sefer daha sert ve acımasız bir ses duyulmuştu. Tadı namelerin yerine kin, hırs ve acı sesi almıştı. Daha sonra büyük ve okşayıcı bir ses şarkı haline gelmişti. Sophie çok uzun zamandır piyano çalıyordu. Ana iyiden iyiye heyecanlanmaya başlamıştı ve müzikle ilgili bir şeyler de öğrenmek istiyordu. Keder ve acı içinde kıvranan kalbini şimdi başka duygular kaplamıştı. İyiden iyiye kaplamıştı bu heyecan içini. Düşünceleri aydınlanıyordu. Umudu yarınlara doğru uçuruyordu notalar onu. Müziğin verdiği hafif zevk içinde iki kardeş de bir şeyler konuşmak istedi. Ayaklarının ucuna basa basa mutfağa gitti. Çay demledi ve yine aynı şekilde onlara hizmet etme arzusuyla içeri girdi.
"Aslında biz her şeyi biliriz ve bazı şeyleri anlatmaktan korkar ve utanırız. Düşüncelerimiz çeşitlidir ve perişandır da aynı zamanda. Bize bazı düşünceleri telkin edenlere kızarız. Hayat dalgalarını bize birçok taraftan çarpar. Ruhumuzu uyandıran, bize etrafı baktırmayı emreden düşünceler vardır."
Nikola gözlüğünü siliyordu. Sophie dikkatli dikkatli Ana'ya bakıyordu ve arada sırada piyanonun tuşlarına dokunuyordu.
Gördüklerimi, karşılaştırabildiğim bu günlerde kendimle ilgili bir şeyler duyumsayabiliyor ve anlatabiliyorum. Eskiden basit şeyleri bile çözemez, yorum yapamazdım. Fakat bazı anılar vardır ki insanın içini kanatır. Siz benim anlattıklarımın en iyisini bilirsiniz. Belki ben boş boğazlık ediyorum. Hem beni böyle yanınıza oturtmanız benim için büyük bir şey. Size kalbimi açabildiğim kadarıyla açmak istiyorum. Bana göre şu anda bir hazine bulmuşum da bütün dünyaya hediyelik şeyler dağıtabilecekmişim gibi geliyor. Belki de bu budalaca bir duygudur.
Böyle düşünmenize sebep nedir anne?
Pelikan'a kalbinde ortaya çıkan duyguyu bastıramıyordu bir türlü. Kendince yeni bulduğu ve anlamaya çalıştığı birçok şeyden bahsetti. Hakaretler içinde geçen hayatını anlatmaya çalıştı. Konuşurken dudaklarının ucundaki acı gülümsemeyle bakıyordu onlara. Kocasından yediği dayakları bile saklamadan anlattı. Nasıl olup da bu tür davranış bozukluklarının önüne geçemediğini anlamaya çalıştığını da. Nikola ile Sophie bu yaşlı kadının anlattıklarını çıt bile çıkarmadan dinliyordu. Hayvanlar gibi eziyet edilen bu kadıncağızın çektiği acıları içleri ezilerek dinlemeyi sürdürüyorlardı. Öyle zannediyorlardı ki bu yaşlı kadın böyle yaşamaya mahkum edilmişti adeta. Bu aşağılık şeyleri düşündükçe ananın öyküsü gözlerinde bir kat daha büyüyordu. Nikola dirseklerini masaya dayamış, başını avuçlarının içine almış, gözlüklerinin ardından araştırıcı bir bakışla anayı seyrediyordu. Hafif bir sesle sordu.
Ömrümde bir kere kendimi çok acılar içinde kıvranırken gördüm. Sürgüne gönderildiğimde. Uzak bir bölgenin pis sefil ilçesindeydim. Ne yapacak bir iş, ne de görecek doğru dürüst bir insan vardı. Düşünmekten başka yapacak bir şeyim yoktu. Bir ara babamla kavga bile etmiştim. Yasaklanmış kitaplar okuduğum için okuldan atıldım. Çok sevdiğim bir arkadaşımın ihaneti yüzünden hapislere girdim. Ama bütün bu çektiklerimin sizinkilerin yanında bir önemi olmadığını anladım. Yıllar süren bir işkence ve eziyet. Nasıl tahammül ediyorsunuz ki bunlara?
Artık alışkınız.
Ben böyle bir hayatın nasıl olduğunu bildiğimi sanıyordum ama yanılmışım. Asıl gerçek olan böyle bir hayatı yaşayanların dile getirdikleri olsa gerek. Bunu şimdi daha iyi anladım.
Düşük bir tartışmaydı bu ve alçak sesle konuşuyorlardı. Ana hatıralarının derinliğine dalmıştı. Geçen günlerin karanlık bulvarlarında gezdiriyordu iki kardeşi de. Artık susması gerektiğini anladı.
Yeter bu kadar gevezelik ettiğim. Bütün bu uzun geçmişi bir gecede bitirebilmek mümkün değil. Hadi yatalım artık.
Sophie odasının kapısına kadar onunla gitti ve samimi bir ses tonuyla ''İyi geceler.''
''Teşekkür ederim.'' dedi Peleki ana. Sesinde bir güven ve huzur vardı. Sophie'nin ellerini sıkarak iyi geceler diledi ona.
Aradan 4 gün geçmişti. Sophie ile Peleke sırtlarına köylülerin giydiği birer elbise geçirmişlerdi. Ellerine birer torba ve değnek alarak Nikola'nın karşısına dikildiler. Adam şaşırmıştı.
''Bu halinizi görenler sizi yıllardır manastırdan manastıra koşuyor zannedecekler.''
Sophie ondan izin aldı ve Pelekiana ile dışarı çıktı. Ayrılırken birbirlerine sarılma, öpüşme gibi adetleri yoktu. Sade bir biçimde ve sakin bir tavırla el sıkışıp ayrıldılar. İki kadın ilçeyi geçerek kırlara çıktılar. İki sıra kayın ağacının çevrelediği bir yol tutturarak yürümeye başladılar.
''Yorulursanız söyleyin, duralım.'' ''Benim yol yürümediğimi mi sanıyorsunuz? Ben çok yol yürüdüm ana.''
Bir çocuk sevinciyle başından geçen ilginç şeyleri anlatmaya başladı. Özellikle çocukluğundan yola çıkarak konuşmaya başladı genç kadın. Sahte isim, sahte pasaport ile gezmiş, birçok yasak kitapla şehir şehir dolaşmış, jandarmaların aramaları sırasında değişik kıyafetler giymişti. Bir keresinde eve küçük bir matbaa makinesi getirmiş ama jandarmalar aramaya geldiklerinde hiçbir şey olmamış gibi onlara bir hizmetçi muamelesiyle karşılık vermişti. Bir keresinde de elinde küçük bir gaz lambası ve üzerinde hiçbir şey olmadan ilçenin bir ucundan ötekine yalnız başına yürümüştü. Yine bir keresinde dostlarını ziyarete gitmişti. Tam o sırada jandarmaların arama yaptığını görmüştü ama iş işten geçtiği için mecburen oraya doğru yürümeye başlamıştı. Tam o sırada ziyarete gideceği evin alt katında oturanların evine daldı ve hiçbir şey sormalarına izin vermeden konuştu.
''Beni teslim edebilirsiniz. Ben sizi tanımıyorum ama elimdeki torbayla beni onlara verebilirsiniz.'' Başlarına daha önce bir şey gelmemiş olan ev halkı korkudan ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette onu saklamışlardı. Ertesi sabaha kadar da seslerini çıkarmadan jandarmanın evlerini basma korkusu içinde uyuyamamışlardı. Ertesi gün komşularıyla birlikte o da jandarmalarla alay etmişti. Bir keresinde de kendisini takip eden bir jandarma ile aynı trende yan yana oturmuştu. Adamcağız nasıl biri olduğunu ve görevini gururla anlatmıştı ona. Sofya adındaki kadının ikinci mevki yolcuları arasında olduğunu bildiğini de söylemişti. Tren her durduğunda dışarı çıkıp içeri giren adam Sofya'ya dönüp "Göremiyorum Sofya'yı, herhalde yatmış olacak." diyordu. Ana bütün bu hikayelerin hem tehlikeli hem de komik olduğunu biliyor, ara sıra gülüyordu. Sofya'nın yüzüne bakıyordu. Kadının yüzündeki sevimli ifade onu mutlu ediyordu. Çocuksu bir coşkunlukla yollarına devam ediyorlardı. Sofya yolda anaya bir ağaç gösterdi. "Bak ne güzel bir çam ağacı." "Çok güzel bir ağaç," dedi Pelekan'a. Sophie'nin gözlerindeki heyecan ve mutluluk şarkı sözleriyle birleşiyor. Yollardaki insanlar onları gördükçe iyi yolculuklar diliyordu. Parlak bir bahar günü çam ağaçlarının arasında serin bir yolda hedefe doğru yürüyordu iki idealist kadın. Bu gök ve bu güzel güneş Anna ve Sophie'ye iyi gelmişti. İkisi de adımlarını birbirlerine uydurmaya çalışıyorlardı. Sophie bazen de öyle derin şeylerden bahsediyordu ki Anna'nın yüreğinde kaygılar baş gösteriyordu hemen. "Ribim bundan hoşlanmayacak." Sophie ise çoğu zaman konuşmasını değiştiriyor, daldan dala konuyordu. Ana bir ara onun genç olduğunu hatırlatırcasına, "Daha çok gençsiniz." "Ama yaşım 32'yi geçti anne." "Öyle demiyorum. Yüzünüze bakanlar sizin daha yaşlı olduğunuzu zanneder. Ama konuşmalarınızda çok genç bir kalbe sahip olduğunuz size ele veriyor. Hayatınız sıkıntılı ve tehlikeli olduğu halde yüzünüzden gülücük eksik olmuyor." "Ben sıkıntılı bir hayat yaşamıyorum ki. Bana göre en heyecanlı ve keyifli hayat tarzı bu." "Peki emeklerinizin karşılığını nereden alacaksınız?" Kadın büyük bir mutlulukla cevap verdi. "Bizim bir beklentimiz yok. Çünkü kavuşmamız gerekenlere çok önceleri kavuştuk. Kendimize öyle bir hayat kurduk ki endişe etmeye gerek yok." "Ribin Sophie'den hiç hoşlanmayacak," dedi ana içinden. İki kadın ciğerlerinin olanca gücüyle ılık havayı ciğerlerine çektiler. Pelekana kendini bu geziye öylesine kaptırmıştı ki sanki kutsal bir yere gidiyordu. Bir an çocukluğunu anımsadı. Yortu günlerinde içindeki mutluluğu kutlamak istercesine çok uzakta bulunan bir manastırı ziyarete giderdi. Sophie yolculuk boyunca inanç ve aşk üzerine şarkılar da söylüyordu. Toprağın kutsallığına ve Volga nehrine dair şiirler mırıldanıyordu. Ana bütün bunları gülümseyerek dinliyor, şiirin ahengine göre başını sallıyordu. Yolculukları üçüncü günündeyken varmak istedikleri köye ulaşmışlardı. Ana tarlada çalışan bir köylüye katran fabrikasının nerede olduğunu sordu. Biraz sonra dik, ıssız ve dar bir yolda ilerlemeye başlamışlardı. Merdiven gibi kıvrılan yolun sonunda bir meydan görünüyordu. Etrafından da karaltılar halinde kömür yığınları. Ana etrafına dikkatli ve kaygılı bir şekilde baktıktan sonra "Geldik herhalde," dedi. Ağaç dallarıyla örtülü bir kulübenin yanında durdular. Tahtalardan yapılmış bir yemek masası vardı ortada. Masanın etrafında da dört işçi yemek yiyordu. Bunlardan biri de Ribin'di. Gömleğinin düğmesi açılmış, eli yüzü kapkaraydı. İkinci Jefem'di galiba. İki kadının kendilerine doğru gelmekte olduğunu ilk önce Ribin gördü. "Günaydın Ribin," diye bağırdı ana. Ribin hiç şaşırmamıştı. İsteksiz bir ses tonuyla karşılık verdi. "Bir yere geçiyorduk da sana uğramak istedik. Yanımdaki de yol arkadaşım Anna," dedi. Ana'nın elini sıktıktan sonra Sophie'yi selamladı adam.
"Burada yalan söylemene gerek yok. Bu köyün bütün insanları namuslu, temiz ve ahlaklıdır."
Jefem masanın etrafındakilere bir şeyler fısıldadı. Kadınlar onlara yönelince ayağa kalktı. Fakat diğer ikisi hiç kıpırdamadılar. Ribin Anna'nın omzuna vurdu.
"Biz buralarda bir kenara çekilmiş gibiyiz. Kimseyle uğraşmayız. Fabrikanın sahibi bile buralara gelmez ve karısı hastanede yatar. Ben masraflarla uğraşıyorum burada. Çay için, oturun. Jefem, süt getir."
Jefem ağır hareketlerle kulübeye doğru yöneldi. İki köylüden biri zayıf ve iri boylu, öteki ise tam tersiydi. Kollarını masaya dayamış, düşünceli bir şekilde kadınları süzüyordu. Zayıf olan Jefem'e yardım etmek için onun arkasından gitti. Katran kokusu insanın genzini dağılıyordu. Ribin iki gençten uzun boylu olanı gösterdi.
''Bunun adı Jakob, öteki ise Ignati. Senin oğlun ne alemde?''
''Hapiste yine.''
Orayı çok sevdi Pavel herhalde. Kusura bakma ama içimden böyle söylemek geldi.
Ignati mırıldandığı şarkıyı yarıda kesti. Jakob da ananın elindeki sopayı aldı.
Otursana anne. Siz de oturabilirsiniz lütfen,
dedi Sophie'ye Ribin. Sophie hiçbir şey söylemeden bir kenara ilişti ve Ribin'i araştırır gözle süzmeye başladı. Ribin anayla konuşuyordu.
Ne zaman tutukladılar? Senin de ne kötü kaderin var ya.
Ne önemi var ki bunun?
''Galiba seni de alıştırdı bu durum kendine.''
''Alışamadım ama başka türlü olmuyor ki.''
''Doğru söylüyorsun. Şimdi asıl konumuza gelelim. Ziyaretinizin amacı nedir?''
Tam o sırada Jefem süt getirmişti. Hiç gürültü yapmadan ve dikkatli bir halde sütleri dağıttı. Jefem'in işi bitince Pelekyan'a her şeyi anlattı. Konuşması bitince herkes susmuştu. Ignati eliyle masanın üzerine resim çiziyor. Jakob da Ribin'in omzuna başını dayamış düşünüyordu. Sophie ise araştıran gözlerle köylüleri süzüyordu.
''Bundan böyle açık hakaret etmeye karar verdiler galiba.''
dedi Ribin. Jefem gülümseyerek konuştu.
Eğer burada böyle bir şey olsaydı köylüler öldürünceye kadar adamı döverlerdi. Ne dersiniz? Pavel sizce tutuklanır mı?
Orası kesin gibi gözüküyor.
Ne kadar ceza verebilirler?
Bir kalede tutuklu olabilir veya Sibirya'ya sürgüne gönderilir. Üç köylü endişeyle birbirlerine baktılar.
Pavel bu gösteriye girişirken işin sonunu neden düşünmedi acaba?
Bilemem, dedi ana. Ancak Sophie susturdu onu ve ''Sonunu düşünmez olur mu hiç?'' dedi. Şimdi yine bir sessizlik kaplamıştı her yanı. Ribin sert ve ciddi ses tonuyla titretti herkesi.
''Ben de böyle düşünüyorum bayan. Pavel hareketinin sonunu önceden biliyordu. Gerçekçi bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz. Kendi işini iyi bilir ve fikirlerinde yanılmak istemez. Ciddi bir insandır o. Sürünmek yerine yürümeyi tercih etti. Yürümek gerektiği için de yürüdü. Yolunun üstüne annesi çıksaydı onu ezer yine yürürdü. Bunu biliyorum. Öyle değil mi Pelekana?''
''Elbette.'' Ribin bütün arkadaşlarının yüzüne baktı. Onlara bir şeyler söylemek ister gibiydi ama söylemedi. Sadece mırıldandı.
''İşte tam ve mükemmel insan.''
Derin sessizlik yeniden başlamıştı. Pavel ve Andre gelmişti gözlerinin önüne herkesin. En çok da ananın. Ara sıra ağaçların arasında meydana gelen dar bir açıklıkta zamanında içleri katran dolu iken, şimdi boşalmış, kabukları soyulmuş, kabarmış ağaç kütükleri duruyor. Havada yonga parçaları uçuşuyordu. Biraz ötede meşe, kayın ağaçları sık sıralar halinde uzanıyordu. Jakob yaslandığı ağaçtan doğrularak konuştu.
''Sonra bizi Jefem'le birlikte böyle insanlarla kavga etmeye gönderecekler değil mi?'' ''Ya nasıl olacak sanıyordun?''
diye cevaplandırdı Ribin.
''Bizi birbirimize kırdırmak için uğraşıyorlar.''
Jefem alçak bir sesle söze karıştı.
''Ama bütün bunlara rağmen ben asker olmak istiyorum.'' ''İstersen ol.''
diye çıkıştı Ignati.
''Asker ol ve o zaman gelince direkt bana nişan al. Namluyu tam alnımın ortasına dik ve ateş et. Bir kurşun da gebereyim.'' ''Sen daha önce de aynı şeyleri söylemiştin bana.''
dedi Ribin. Ayağa kalktı ve herkesi susturdu.
''Şimdi beni dinleyin arkadaşlar. Pelekana'ya bakın. Oğlu için kahrolan bir kadın var karşınızda.''
''Neden böyle konuşuyorsun?''
''Çünkü içimden geldiği gibi konuşmayı seviyorum ben. Bunu biliyorsun. Saçın boşu boşuna mı ağardı ve kalbindeki acı kendiliğinden mi geldi? Ha? Sahi, kitap getirdin mi?''
''Evet.''
''Çok güzel. Bu çok güzel bir şey. Oğlunu hapse attılar da ne oldu? Anası onun yerine geçti. İşler aynen devam ediyor.''
Ayağı fırladı ve etrafı tehdit eder bir ses tonuyla bağırmaya başladı.
''Aşağılık adamlar. Bilmiyorlar, hiçbir şey bilmiyorlar. Yaptığı işlerden haberi olmayan elleriyle karıştırdıkları işleri bilmiyorlar. Hele gücümüz bir artsın. Hele bir aramızdaki ayrı kotlarını temizleyelim. Ondan sonra görürler günlerini.''
Peleki ananın yüreği bir kere daha sıkışmaya başlamıştı. Ribin'in sık sakallı yüzünün ne kadar zayıfladığını gördü. Yanaklarındaki elmacık kemikleri sıyrılıyordu. Uykusuz gecelerin acısı yüzüne yansımıştı adeta. İnce kırmızı damarları iyice çıkmıştı. Bu adam daha öncekinden daha kederli görünüyordu gözüne. Ateşli gözleri, aydınlığı koyulaşan yüzünde bir üzüntü ve hırs ışığı yakıyordu. Ribin sinirli ses tonuyla konuşmasını sürdürdü.
Geçen gün kaymakam beni çağırdı. Papaza ne söylediğimi öğrenmek istedi. Bana bir de çapkın dedi. Ben de çapkın olmadığımı akşama kadar ekmek paramı kazanmak için çalıştığımı söyledim. Bana kızdı ve bir tokat attı yüzüme. Buna üzülmüyorum. Kesinlikle üzülmüyorum. Katlanmayı biliriz biz. Bir gün, belki biz veya bizden sonra kesinlikle bu hakaretlerin intikamı alınır. İçimize kötülük tohumunu onlar ektiler. O yüzden sürekli sinirli haldeyiz.
Kinden gözü hiçbir şey görmüyordu. Sesindeki korkunç titreşimler karşısında şaşırmıştı Pelekan'a. Ribin susmuyordu.
Papaza söylediğim şeyi size anlatmak istiyorum. Bir gün papaz köyün ortasında başına topladığı köylülere nutuk atıyordu. Onlara dua etmelerini söylüyordu. İnsanların bir koyun sürüsü gibi olduğunu ve mutlaka başlarına çoban dikmek gerektiğini anlatıyordu. Ben de bu konuşma üzerine onunla alay ettim ve ormana tilkiyi korucu olarak koyarsa sadece geriye tüyü kalacağını söyledim ve bana nasıl dua ettiğimi sordu. Ben de Tanrım bana efendilerimiz uğruna çalışmayı, taş yiyip kan kusmayı öğret. İşte duam bu dedim. Sözümü tamamlamama izin bile vermedi.
Hikayeyi kesip Sofya'ya döndü Ribin.
Siz iyi bir aileden geliyorsunuz anlaşılan.
Nereden anladınız bunu?
Çünkü Tanrı sizi öyle yaratmış. Başınızdaki örtü çok iğreti duruyor. Hem az önce masanın üzerinde duran su birikintisi kolunuza değdiğinde yüzünüzü ekşittiniz ve omuzlarınız bir işçi kadın omzuna benzemeyecek kadar dar.
Ana Sofya adına kaygılanmıştı. Bu sözlerden dolayı kalbinin kırılacağını sanıyordu.
Bu kadın benim arkadaşımdır Ribin. Bu nasıl konuşma böyle? Bizim davamız için varını yoğunu ortaya koyan biridir o.
Kötü bir şey söylemek istemedim ben,
dedi Ribin. Sophie Ribin'in yüzüne baktı ve yorumsuz bir ses tonuyla, bana soracağınız bir şey var herhalde.
Evet, şurada bir adam var. Yakup'un amcasının oğlu. Geleli birkaç gün oldu ve öyle vurdum duymaz ki aklımızı başımızdan alıyor. Buraya gelmesini ister misiniz?
Olabilir, neden olmasın? Ribin Sophie'ye son bir kez baktıktan sonra Jefem'e seslendi.
Söyle, akşama buraya gelsin.
Jefem talimatı aldı ve hiçbir söz söylemeden ormanın yoluna düştü. Ribin onu göstererek konuşmasını sürdürdü.
Zavallı bir genç bu. Asker olmak istiyor. Jakob'un askerlik zamanı yaklaşıyor. Jefem askerdeyken özgür düşünceyi yaymak için çalışacağını söylüyor. Kafayla duvar yıkılır mı? O böyle bir yöntemi tercih etti. Ama başarılı olacağını sanmıyorum. Eline bir süngü verip bizim üzerimize gönderileceğini kabul etmek istemiyor. Ignati de bunu bildiği için yarısına tuz basıyor. Askere gidince öyle bir değişecek ki o bile şaşıracak buna,
dedi Ignati. Ribin düşünceliydi.
Onun askere gitmesini istemiyorum. Koca Rusya sınırları içinde Jefem gibi birini saklamak çok zor değil ki. Sahte bir pasaport yapıp onu köyden köye gezdirmeliyiz.
Konuşma yeniden durdu. Ignati çıkılan yolda yürünmesi gerektiğini söylüyordu. Ribin de aynı şekilde çalışmanın gerekliliğini anlatıyordu. Sonra kadınların yorgun olabileceğini düşündü ve kulübedeki yatakta dinlenebileceklerini söyledi. Anadan kitapları almayı da ihmal etmedi. Sophie ile Peleke'nin torbalarından çıkan kitapları görünce heyecanlandı Ribin.
Çok güzel kitaplar bunlar, hem de iki paket.
Sonra Sophie'ye dönerek sordu.
Siz uzun zamandır bu işlerle mi ilgilisiniz?
Tam 12 yıldır.
İsminiz neydi?
Anna Ivanova.
Hapse girdiniz mi?
Evet. Anna konuşmalardan sonra Ribin'e dönerek,
bak merak edecek bir şey yokmuş işte. Boşu boşuna kadının üzerine gittin.
Ribin bir süre sessiz kaldıktan sonra özür diler bir ses tonuyla konuştu.
Benim söylediklerimi ciddiye almayın lütfen. Canınız sıkılmasın. Köylü ile zengin, katran ile su gibidir. Bir yerde buluşamazlar. Sürekli olarak biri ötekini atar.
Ama ben sandığınız kadar kibar bir kadın değilim. Sıradan biriyim. Düşünen ve acı çeken bir kadınım.
Bunda şüphem yok. Şu kitapları saklamalıyım. Onların hepsini alma. İçinde bir de gazete var.
Üç adam ellerindeki kitaplarla hemen kulübeye doğru koştular. Ana Sophie'ye dönerek,
''Çok ateşli adamlar.''
''Evet, ömrümde onun yüzü gibi bir yüz daha görmedim. Bu adam herhalde yıllardır bu mücadelenin içinde. Biz de yanlarına gidelim bakalım. Gazete nasıl bir etki bırakacak üzerlerinde?''
''Ne olur, Ribin'e canınızı fazla sıkmayın.''
''Siz ne kadar iyi yürekli birisiniz.'' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi Sophie. İki kadın kulübenin kapısına gelince Ignati başını kaldırıp onlara baktı ve daha sonra parmaklarını kıvırcık saçlarının içinde gezdirdi. Tekrar dizinin üstündeki gazeteye eğildi. Ribin de tavandan sızan ışık altında gazeteyi okumaya çalışıyordu. Jakob diz çökmüş ve yatağa yaslanarak okuyordu.
Ana dikkat etti. Sophie'nin gerçekleri yazan bu sayfalar üzerinde yazılanları okuyan gözlere nasıl baktığını çözmeye çalıştı. Gözlerinde bir sevinç ışığı parladı ve biraz sonra odanın bir kenarına sindi. Sophie de yanına gelerek elini onun omzuna attı ve birlikte sonucu beklediler. Jacob oturduğu yerden kalkmadan alçak bir sesle konuştu.
''Baksanıza, bu gazetede bize küfrediyorlar.''
Ribin gülerek cevapladı onu.
''Bizi sevdikleri için küfretmişler. Sevdiğimiz bir insan her zaman istediğini söyleyebilir. Buna canımız sıkılmamalı.''
Ignati de aynı tarzda bir şey bulmuştu.
''Bakın, burada da köylüler artık insan olmaktan çıkmışlardır.'' diye bir ifade var. Belki de doğru söylüyorlar ha?
Ana Sophie'ye döndü. Yorgun olduğunu ve biraz uyumak istediğini söyledi. Sophie uyumayacaktı. Ana az sonra yatağa uzandı ve kısa bir süre sonra da uyudu. Sophie gazete okuyanları seyrediyordu. Ribin Sophie'ye yaklaşarak sordu.
''Uyudu mu?''
''Evet.''
''Biliyor musunuz, oğlunun tuttuğu yolu devam ettiren tek kadın bu herhalde.''
''Yanında konuşmayalım, rahatsız olmasın.''
''Bizim çalışmamız gerekiyor. Sizinle sohbet etmeyi çok isterdim. Yapılacak çok işimiz var. Akşama görüşürüz. Haydi arkadaşlar.''
Üç adam çıkıp gitti ve Ana ile Sophie yalnız başlarına kulübede kaldılar. Ana onların bu konuşmalarından barıştıklarını anladı ve rahat bir nefes alarak ormanın temiz havasını içine çeke çeke uyumaya başladı. Akşam olmuştu ve dört işçi heyecanla kulübeye geldiler. Sesleri duyan Ana uyandı ve gelenlere seslendi.
''Siz çalıştınız ve ben kibar hanımlar gibi sadece uyudum.''
''Ne zararı var ki? Zaten uyumalıydınız da.''
Ribin yorgunluktan olsa gerek bütün heyecanını sanki fabrikada bırakmıştı. Ignati'ye yemek hazırlaması için talimat verdi. Genç adam içinden gelmediği halde mutfağa yöneldi. Jeffem de Sophie'nin yanına oturdu.
''Böyle konuklar dostlar başına, ne güzel.''
dedi. Jacob da Ignati'ye yardım etmek için mutfağa geçti. Az sonra bir ekmekle içeri girdi. Onu dilim dilim kesti. Az sonra bir öksürük sesi duyulmuştu. Gelenin kim olduğunu anladı Ribin.
''Gelen odur, meraklanmayın.''
dedi. Sonra Sophie'ye dönerek anlatmaya başladı.
''Onu zaten göreceksiniz. Elimden gelse de onu şehir şehir dolaştırsam, o anlatsa, herkes dinlese ne iyi olur. Ama o anlatırken herkes dinlemeli.''
Akşamın karanlığı içinde içeri bir adam girdi. Jacob,
''Gelen Savelli.''
dedi. Öksürükleri iyice artan Savelli, herkesi selamladıktan sonra yere oturdu. Arkasında topuklarına kadar inen bir pardüsü bulunan bu adam, yuvarlak ve buruşuk şapkasının altında görünen sarı saçları ile yanlarındaydı. Kumral sakallarıyla çevreli yüzü, bir çukura batmış gibi duran gözü ile duruyordu. Ribin onu Ana ve Sophie ile tanıştırdı. Savelli konuştu.
''Köylülere okusun diye kitap getirmişsiniz galiba.''
''Evet,
ben bu insanlar adına size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar gerçekleri anlatan kitapları anlayacak güçte değiller. Teşekkür bile edemezler. Oysa ben bütün bu yazılanları anlarım ve ben bunun için bir kez daha teşekkür ederim.''
Sık sık nefes almasına bakılırsa ciğerlerinden rahatsızdı. Sophie dayanamayıp sordu. ''Rahatsız gibisiniz ama ormanın derinliklerinde çalışıyorsunuz. Ormanın havası hem rutubetli hem de nefes keser.''
''Benim için önemli değil bayan. Önemli olan ölmek değil mi? Nerede olursa olsun. Ölüm bizi bulur zaten.''
Öyle konuşuyordu ki sanki yakında ölecekti. Dinleyenleri üzüyordu bu sözleri. Odadaki ateş yanmaya başlamıştı. Talaş parçalarının çıtırtısı içeriye hem aydınlık veriyor hem ısıtıyordu. Ignati'nin kızaran yüzü görünüyordu şimdi. Ateş sönünce içeriği duman kokusu sardı. Sonra sessizlik ve karanlık geri geldi. Konuşan Savelli olmuştu.
''Ben işe yararım. Hiç olmazsa büyük cinayetlerin hayattaki tanığı olarak bir işe yararım. Daha yaşım 28 bile değil ama yaşlı gibiyim ve ölümü bekliyorum. 10 yıl önce 200 kiloyu taşıyan benim düştüğüm duruma bir bakın. Bu vücutla 70 yıl yaşayabileceğimi sanıyordum ama 10 yıl yaşayabildim. Daha fazlası için gücüm kalmadı benim.
İşte sürekli tekrar ettiği name bu Savelli'nin.''
Yeniden tutuşan ateş etrafa ışık saçmaya başlamıştı. Savelli itiraz edercesine konuştu.
''Bu sadece benim değil. Benim gibi düşünen binlerce insanın şarkısı. Belki onlar yaşadıkları sefil hayatın farkında değil ve halka eziyet ettiklerini düşünmüyorlardır. Çalışarak sakat kalmış çok insan vardır yeryüzünde. Hapislerde açlıktan geberip gitmiş ve tek bir şikayet cümlesi konuşmamış nice insan vardır dünyanın birçok köşesinde.
Bağırmaktan başka çaremiz var mı? Bir anda öksürüğe boğuldu. Bütün vücudu titriyordu şimdi. Jakob elindeki içki şişesini ve doğradığı soğanı masanın üzerine bırakarak ona koştu.
''Sana süt getirdim Saveli, gel.''
Saveli içmeyeceğini belli eder bir yüz ifadesiyle elini salladı ama Jakob kollarından tutarak onu masaya doğru çekti. Sophie sitemli bir bakışla Ribin'e bakarak konuştu.
''Onu buraya getirmekle iyi yapmadınız. Kendi halinde yaşayıp gidiyordur. Bu tür davranışlar onu ölüme götürebilir.''
''Haklısınız ama hiç olmazsa dostlarının içinde ölür. Ormanda yalnız başına ölmektense bu daha iyi değil midir?''
''Bana öyle geliyor ki siz onun felaketini görmekle ondan ayrı tutuyorsunuz kendinizi.''
''Asıl zenginler İsa peygamberi çarmıhta inler vaziyette gördüklerinde zevk almışlardır. Oysa bizler insanları diri diri araştırırız. Siz de bunu öğrenebilseydiniz keşke.''
Saveli kendine gelmişti. Konuşmaya başladı.
''İnsanları yok ediyorlar biliyor musunuz? Çalıştırarak yok ediyorlar. Ya hapishane köşelerinde veya fabrikalarda. Ben bir zamanlar Nefedov'un fabrikasında çalışmıştım. Buna çalışmak denemezdi ama adeta bir kaleye hapsedilmiştim. Patron bir şarkıcı kıza altın vazo hediye etmişti. İşte bu beni çok yaraladı. Yani bütün emeğimiz ve gücümüz böyle vazolar alınıp hediye edilsin diye kullanılıyor biliyor musunuz?''
Şefem gülerek araya girdi.
''Yüce bir iş için yaratılmış olan insanların nasıl kullanıldıklarını görüyor musunuz?''
''Buna karşı birleşip bağırmalıyız arkadaşlar.''
dedi Ribin. Ana bütün gençleri süzüyordu. Çok az konuşuyorlardı ama konuştuklarında neler düşündüklerini doğrudan söylüyorlardı. Saveli'nin konuşmasını dinlerken de yüzlerinde garip titremeler türemişti. Ana Sophie'ye eğilerek sordu. ''Söyledikleri gerçekten doğru mu?''
''Evet, çok doğru. Olay Moskova'da yaşandı. Gazetelerde yazdı bunu.''
''O adama ceza bile vermediler. Böyle bir adamı sürükleyerek bir meydana götürmeli. Parça parça ettikten sonra etlerini de bir köpeğe yedirmeliydiler ama yapmadılar. O zaman başka bir şey olmazdı.''
Saveli titreyerek ''Hava ne kadar soğuk böyle.'' dedi. Ocak sürekli yanıyordu. Saveli bir tahta parçasının üzerine oturarak cılız ellerini ateşe doğru uzattı. Ribin hüzünlü bir şekilde başını sallayarak Sophie'ye döndü.
''Saveli'nin durumu içler acısı. O kadar açık ki yaşadığı acılar. Bir makine çalışırken adamın kolunu bacağını keser ya da öldürür ya. Düşünecek olursak bu felaketin hatası o adama aittir. Böyle bir felaketten yalnız o adam sorumlu tutulabilir. Ama sen böyle bir adamı al, kanını iç, iliğini, kemiğini kurut ve bir kenara at. Bu kabul edilebilir bir davranış değil.''
Ignati de Ribin'e destek verdi.
''Ben de bir kaymakam bilirdim. Köylülere atını selamlatırdı. Hayvanı gezmeye çıkardıklarında köylüler atı selamlardı. Selamlamayanlar da tutuklanırdı.''
Yemeklerini yemişlerdi. Sonra herkes ocağın etrafına halka olup oturdu. Hasta ocağın ateşine bakıp duruyordu. Ara sıra öksürüyordu. Jakob eğilerek sordu.
''Saveli, kendini iyi hissetmiyorsan kulübeye geç ve orada bekle.''
dedi. Saveli kendini zorlayarak konuştu.
''Hayır, ben burada oturmak istiyorum. Biliyorum ki insanlar arasında daha fazla kalamayacağım. Bırakın şu andaki zevki doya doya yaşayayım. Sizlere baktıkça bizim ve bizden öncekilerin çektiklerinin intikamını alacağınızı düşünüyorum.''
Kimse konuşmadı. Hasta adamın başı göğsünün üzerine düştü bir süre sonra. Uyuklamaya başlamıştı. Ribin uzun uzun ona baktıktan sonra...
''Bizi ziyarete gelmişti güya ama biraz oturduktan sonra eski anlattıklarını tekrar paylaşmak istedi bizimle.''
Ignati de destekledi.
''Onun anılarını bir kere dinlemek yetiyor. İnsanın kalbine kazınıyor her biri. Tekrar anlatınca insana sıkıntı veriyor.''
Ribin daha düşünceli bir yüz ifadesiyle başka şeyler anlatmaya başladı.
''Onun için her şey bu anılarda gizli. Bütün hayatını bu anılarla özetliyor. Başından geçenler sadece Saveli'ye özel değildir. Onun gibi yüzlerce insanın dramıdır bu. Ben bazen şüphelerime bir anlam veremiyorum. Bazen 10 kere aynı şeyleri konuşuyoruz ama öyle işte. İnsan sevinçli ve mutlu olduğu zamanlarda çirkinliklere inanmak istemez. Zengin de yanlış yola girebilir bazı zamanlarda. Fakir açlıktan yanlış yapabilir. Bunları düşündükçe insanların kendilerine gelmeleri için dua ediyorum Tanrı'ya.''
Saveli olduğu yerde kımıldadı. Gözlerini açtı ve boylu boyunca yere uzanıp uyumaya devam etti. Jakob kulübeden bir yorgan getirdi ve onun üzerine örttü. Sonra yeniden gelerek Sophie'nin yanına oturdu. Odunların çıtırtısı konuşulanlara eşlik ediyordu. Sophie konuşmaya başladı. Halkların hayat ve özgürlüklerini elde etmek için nasıl çalıştıklarını, Almanya'daki köylülerin nasıl mücadele ettiklerini, İrlandalıların felaketlerini, Fransız işçilerinin mücadelelerini anlattı. anlattı. Hava iyice serinlemeye başlamıştı. Sophie'nin arkasındaki kısa ceket ve göğüsleri gözükecek şekilde düğmeleri açık gömleğinin içinde vücudu üşüyordu. Ana bunu hissetmiş olacak ya, ona seslendi.
Hava soğudu. İstersen sırtına kalın bir şey al.
Hayır, bir şey istemem. Çünkü içim ateş gibi, dedi genç kadın. Üç genç ocağın karşısında ve ayakta duruyordu. Hasta hala yerde yatıyordu ve uyuyordu. Bir süre sonra ayrılık vakti gelmişti. Ribbin Sophie'nin ellerini sıkarak sordu.
Şimdilik iyi geceler. Sizi nerede bulabilirim?
Ana Ribbin'e cevap verdi.
Beni bulduğun her yerde onu da bulabilirsin. Sen önce beni bul.
Köylüler Sophie'ye hayran kalmışlardı. Büyük bir sevgi ve saygıyla elini sıkmak için sıraya girdiler. Uykusuzluktan kuruyan gözlerinde bir gariplik vardı ama mutluydular. Şimdi yollara düşmüşlerdi yine. Ribbin'den, hastadan, köyden ve mücadeleden konuşmaya başlamışlardı. Yetersiz dilleriyle yardım isteyen köylülere anlattıkları şeyleri düşünmeye başlamışlardı. Tarlalara ulaşmışlardı az sonra. Ufuk ergüvan rengini almıştı. Yayılan ışıkların altında, yaprakların üzerindeki şebnem tanecikleri baharın sevinciyle pırıl pırıldı. Güneş tepenin ardından göz kırpıyordu şimdi. Ortalık aydınlanmaya başlamıştı. Peleke'nin hayatı sebebini anlamadığı garip bir duraklama devresine girmişti. Buna kendisi bile şaşırıyordu bazen. Oğlu cezaevindeydi ve hala nasıl bir ceza alacağı belli bile değildi. Bir ara onun, Andre'nin ve Fedya Mazi'nin yüzleri gözünün önüne geldi. Arkadaşlarını düşündükçe Pavel'in değeri bir kat daha artıyordu ona göre. Onu göremiyordu ve bu ona büyük bir sıkıntı vermeye başlamıştı. Sophie birkaç gün sonra gitmişti. Bir ara Aralık yine gelmişti ama tam 15 günlük başka bir kayboluşa doğru gitmişti. Evde olduğu zamanlarda ya piyano çalıyordu veya ölü toprağa serpilmiş gibi duran evin neşesini arttırıyordu. Ana onun sayesinde müzikten hoşlanmaya başlamıştı. Öyle sanıyordu ki çalan müzik parçaları göğsünden bir elektrik geçirerek kalbine gidiyor ve kafasında doğan acı düşünceleri alıp götürüyordu. Kendine ait eşyaları sağa sola atan ve sigara küllerini dökmek için önüne gelen her yeri kirleten Sophie'nin bu davranışları karşısında bazen sinirleniyordu. Bazen ölçüsünü hiç bilmeden yaptığı konuşmalar canını sıkıyordu. Nicola'nın sessizliği ve herkese yardım etmeye can atan tavrı karşısında Sophie'nin davranışları arasında bazen büyük karşıtlıklar olduğunu düşünüyordu. Bir tarafta bu davanın kutsallığından söz eden fakat diğer tarafta insanları canından bezdirmek ister bir ruh haliyle her tarafı dağıtan bir kadının varlığı. Sophie'nin bütün davranışlarında birbirini tutmayan zıtlıklar gözlemliyordu Pelekian'a. O ne kadar dağınıksa Nicola da ona inat, her zamanki gibi düzenli ve yarın için endişeli bir düşünceyle hareket ediyordu. Her sabah saat 8'de kahvaltısını yapar, gazetelerini yüksek sesle okur ve ara sıra önemli bulduğu haberleri kendine göre yorumlardı. Nicola da Andre gibi insanlardan söz ederken kindar değil, gayet alçak sesle ve kibarca konuşurdu. Nicola'nın Andre'den önemli bir farkı vardı. O Andre kadar gelecek günlerin çok iyi olacağına dair inancını yitirmiş gibiydi. Konuşurken tarafsız bir yargıç gibi davranıyordu. Çok kötü felaketler hakkında konuşurken bile dudağından tebessüm eksik olmuyordu. Gözlerinde parlayan soğuk bir ışık vardı. Onu bu haliyle ana endişeli gözlerle seyrederdi ve elini fırsat geçerse çok kötü cezalar verecek bir hakime benzetiyordu. Ananın gözünde Nicola her geçen gün daha da önem kazanıyordu. Sabah saat 9'da evden çıkardı genç adam. Ana evin odalarını temizler, yemeği hazırlar, yüzünü yıkar, elbisesini değiştirirdi. Sonra odaları gezerek kitaplara göz gezdirirdi. Biraz daha kendini zorlasa neredeyse bu kitapları okumaya başlayacaktı. Okumaya da çalışırdı ancak birkaç kelimeden sonra yorulduğunu hissederdi ve bir çocuk gibi kitapların resimlerini seyretmekten müthiş bir keyif alırdı. O resimlerde başka dünyalar vardı belki de. Bu dünyaya parmaklarıyla dokunmak ona haz veriyordu. Bazen makineleri, büyük binaları, heykelleri, gemileri ve sonsuz servet sahiplerini, değişik düşünceleri, sonsuzluğa doğru açılan pencereler gibi algılıyordu ve her gün neredeyse önünde bilinmezliğin yeni kapıları aralanıyordu.
Peleke'nin bu kitaplar arasında en çok hoşuna giden ise bir jeoloji kitabıydı. Başka bir dilde yazılmış olmasına rağmen resimlerine bakmak ona yeni tanımlar sunuyordu. Bir gün Nikola'ya döndü ve dedi ki, ''Biliyor musunuz, dünya ne kadar büyük?''
''Evet, dünya çok büyük ama insanlar geniş geniş oturmayı beceremediler daha.''
diye yanıtladı Nikola. Anayı en çok etkileyenler ise kelebek ve böcek resimleriydi. Onları gördükçe sorular soruyordu. ''Şu güzel böcekleri bir baksanıza, kim bilir bunlardan yeryüzünde daha ne kadar var ve biz onların hepsini göremiyoruz. Bu bizim bildiğimiz kadarı. İnsanlar bir koşuşturmacanın peşindeler. Böceklerin böyle bir şansları yok. Uçup duruyorlar. Bastıkları toprağın ne kadar zengin olduğunu bilselerdi, göğüsleri zevkten kabarırdı. Her şey hepimize göre değil mi?''
''Elbette öyle Pelekana.''
Peleke bundan sonra sürekli kitap taşımaya başladı. Bazen eve misafirler gelirdi. Bunların arasında Alexey Vasilyev isimli, solgun yüzlü ve yakışıklı biri de vardı. Roman Petrov adında biri daha vardı ve bu adamın yüzü çirkindi. Bir hastalığın izleri vardı yüzünde. Sürekli dudaklarını oynatırdı. Misafirler arasında Ivan Danilov isimli biri daha vardı ve o da ufak tefek, cılız biri sayılırdı. Bazen uzak yerlerden insanlar da gelirdi. Peleke ana bunların hiçbirini tanımazdı ve gelenler Nikola ile uzun uzun özgürlükten, insan haklarından, işçilerden ve köylülerden konuşurlardı. Bazen ateşli tartışmalar da yaşanırdı. Uzun süren konuşmaların ardından bazen bildiriler kaleme alınırdı ve kağıt müsveddeleri misafirler gittikten sonra ana tarafından ateşte yakılırdı. Ana misafirler için sürekli bir şeyler hazırlardı ve gelenlerin konuşmalarına paralel olarak düşünürdü. İşçinin ve köylünün durumu onu çok ilgilendiriyordu. Bazen fikirler çatışırdı ve hatta bazen ciddi suçlamalar olurdu ama en sonunda herkes susardı. Ana şunu çok iyi biliyordu ki bu gençler bazı konularda kendinden daha bilgisizdi. Fakat onların girdiği yol onun ufkunun alamadığı kadar geniş ve uzundu. Bazen bu gençlere yarın önemini bilmeyen karı koca rolü oynayan çocuklar gözüyle bakardı. Bazen de oğlu ile Andre'nin konuşmalarını kıyaslardı. Bu farkı şimdi daha iyi anlayabiliyordu. Şuna kesin olarak inanıyordu. Burada konuşan gençler eskiden tanıdığı insanlardan daha fazla bağırıp çağırıyorlardı. Bağırıp çağırmalarına bakarak onların daha bilgili olduğunu zannediyordu. Bütün tartışmacılar kendi bilgilerini ve fikirlerini kabul ettirmek için canla başla tartışıyordu. Bazen Peleke ana oğlunun adının geçmesini bekliyordu ama kimse ondan bahsetmiyordu. Bu durum onu çok üzüyordu. Bazen bu konuşmaları uzun uzadıya dinliyordu ve anlamaktan çok onların tavırlarına bakmaktan zevk alıyordu. Eskiden duygu daha güçlü ve daha derin kendini ortaya koyarken burada düşünceler, sözler her şeyi parçalamak ve yıkmak üzerine kuruluyordu. Yeni hayattan bahseden yoktu ve bu da oğlunun değerini bir kere daha ispat ediyordu. Kalbinde yavaş yavaş bir sevgisizlik ve eziklik oluşmaya başlamıştı. Bütün bu gelişmeler onu endişeye sevk ediyordu. İçine bir güvensizlik duygusu gelmeye başlamıştı. Bu güvensizlik onu bir şeyler yapmaya zorluyordu. Bir şeyler söyleyebilmek, tartışabilmek için her şeyi en kısa zamanda ve eksiksiz öğrenmek istiyordu. Arkadaşlarından bir işçi ne zaman Nikola'yı evinde ziyaret etmek istese genç adam bundan müthiş derecede mutlu oluyordu. Alışkın olmadığı bir ton ve sesle konuşuyordu gelen misafirle. Ana Nikola'nın zor bir iş yaptığını, kendini onlara anlatabilmek için onların seviyesine inmeye çalıştığını düşünüyordu. İşin aslının bu olmadığı fikri de beynini kemiriyordu. Bu düşünceyle teselli olamıyordu ama yapacağı bir şey de yoktu. Nikola'nın karşısındaki insanların cesaret edip konuşamamaları ve rahat hareket edememeleri dikkatinden kaçmıyordu ananın. Bir gün yine aynı şey olmuştu. Nikola bir ara dışarı çıktığında ana misafirlerden birine sordu. ''Nikola'nın karşısında neden böyle ezilip büzülüyorsun?'' Adam ciddi bir ses tonuyla ve biraz da sıkılarak cevaplandırdı.
''Ama biz onunla aynı değiliz ki, o bizden daha yüksek bir mertebede.''
''Ama baksanıza, o da sizin gibi sade, lütfen rahat olun.'' Bazen Sashenka da gelmeye başlamıştı eve. Uzun süre kalmadan ve hiç konuşmadan oturur, dinler ve kalkıp giderdi. Konuşurken de hiç gülmezdi ve heyecanlı bir acelecilikle söylerdi söyleyeceklerini. Gideceği zaman ananın yanına gelirdi. "Pavel nasıl ana, iyi ya?" "Durumundan memnun, iyi sayılır. Benden selam söyleyin ne olur." Hemen çıkardı evden. Bazen de Peleki Ana onunla sohbet etmek isterdi. Pavel'in uzun zamandır tutuklu olmasından ve hala cezasının belli olmamasından duyduğu endişeyi anlatırdı. Sashenka da hiçbir şey söylemeden onu dinlerdi ve sinirli parmaklarını oynatırdı ve sonunda kalkıp giderdi. Ana içinden gelen bir sesle onunla konuşmak isterdi ama beceremezdi. Sashenka'ya onu sevdiğini söylemek istiyordu ama genç kız elini uzattığında içinden sadece "zavallı kız" demek geçiyordu. Bir gün Natasha da gelmişti. Öyle bir hasretle kucaklaştılar ki Natasha'nın gözleri dolmuştu. "Ne kadar sevindirdiniz beni, biliyor musunuz? Annem öldü. Annemi kaybettim ben Peleki anne. Beni çok üzdü bu ölüm. Henüz 50 yaşına bile gelmemişti. Belki de kurtuldu. Babam onu korkak yaptı. Silik bir hayat yaşıyordu ömrünün son günlerinde ve çok yalnızdı. İnsan iyi bir ümit beslerse yaşayabilir, değil mi? Oysa onun umudu kalmamıştı hayatta." Ana biraz düşündükten sonra bir şeyler söylemek gerektiğini hissetti ve kızı rahatlatmak istercesine yüzüne baktı ve konuştu. "Haklısın kızım. İnsanın hayattan bir beklentisi varsa ancak yaşayabilir. Ümitsiz ve düzensiz bir hayatı yaşamak denmez." Büyük bir şefkat doldurmuştu kalbini. Genç kızın elini tuttu. "Demek şimdi yalnızsın." "Evet." Ana yine susmuştu. Bir süre sonra onu rahatlatmak isteyen bir ses tonuyla "Olsun, insan kendini bildikten ve ne istediğine karar verdikten sonra yalnız da yaşayabilir." Natasha'nın yakın bir yerde bakıcı olarak çalışmaya başladığını duydu. Bir iplik fabrikasının yanında oturuyordu ve ara sıra Natasha'ya yasaklanmış kitaplar taşırdı. Onun yapabildiği en iyi iş buydu. Bazen rahibe, bazen tüccar, bazen şehirli, bazen dilenci kılığına girer. Trenle, tek atlı arabayla uzak yerlere sürekli kitap taşırdı. Gittiği hiçbir yerde ağzını bıçak açmazdı. Sadece muhatabını bulur, emanetleri teslim edip geri dönerdi. Rastladığı insanların ve kendini tanıyanların onun hikayesini çok merak ettiklerini gördükçe içini başka türlü bir heyecan sarıyordu. İnsanları aldatmak, onlara yanlış bilgiler vermekten de korkuyordu. Toprağın çok verimli olmasına rağmen insanların açlık sınırında olduğunu görmek onu şaşırtıyordu. Sürekli dolaştığı için bu duruma bir anlam verememişti. Şehirlerdeki kiliselerin içindeki altınlarla hiçbir işe yaramadığını gördükçe köylerde sadaka bekleyen aç insanların hayatlarına daha da anlam yüklüyordu. Böyle manzaralar eskiden de görülürdü ama bu sefer içi daha çok acımaya başlamıştı. Dinin sanki fakirler için oluşturulmuş bir değer sistemi olduğunu düşünmeye başlamıştı. Zengin için inancın da pek önemi yok gibiydi. Çünkü onların parası vardı. Fakat biliyordu ki İsa peygamber düşkünleri ve fakirleri severdi. Onlara yardım ederdi. Konuşmalarında onları yücelten sözler söylerdi. Şimdi ise fakirlerin tıka basa doldurduğu kiliselerde altına sarılmış İsa figürleri onu rahatsız ediyordu. Peleke bunları düşündükçe Ribi'nin sözlerini daha iyi anlamaya başlamıştı. "Bizi aldatmak için Tanrı'yı bile kullanıyorlar. Manevi dünyamıza leke sürmek istedikleri anlarda onu yalanlarla, dolanlarla ve iftiralarla kullanıyorlar." Farkında değildi ama artık eskisi gibi ibadet etmiyordu. Fakat İsa peygamberi daha çok düşünmeye başlamıştı. Onun gerçekleştirmeyi düşündüğü gerçek dinin bu olmadığını, onu anlayarak öğrenmenin kendisi için başka türlü bir kurtuluş olacağını düşünmeye başlamıştı. Dünyayı fakirlerin evi kabul edip zenginlikleri bölüşmek gerektiğini düşünüyordu. Son zamanlarda bu düşünceye karşı muhabbeti daha da artmıştı. Bu fikirlerini bir ibadet gibi kabul etmeye başlamıştı yaşlı kadın. Onun kiliselerdeki resmine baktıkça sanki göz göze geliyorlardı ve içindeki sevinç pırıltıları ile daha mutlu hissediyordu kendini. Ana artık bütün yolculuklarını mutlulukla bitiriyor ve kendini daha da gençleşmiş hissederek dönüyordu eve. Hem çok şey öğreniyor hem de onu merak eden insanlara davayı anlatıyordu. Bir gece Nikolay'la konuşmak ihtiyacını hissetti.